Ayrım 19, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 192. İki ulu aslanın henüz ıslak postunu geminin bayrak direğine çektiler. Lanon Hikanus bir divana uzanmış, 9 soylu ailenin bağlılık andı içmesini bekliyordu. Huy ise hayat kupasını tutuyordu. İlk andı içen Asmun oldu. Oğullarının yardımıyla tahtrevandan indi, sonra yaklaştı, diz çöktü. Huy hayat kupasını onun dudaklarına tuttu. Asmun birkaç yudum aldı, sonra Huy kupayı krala götürdü, o da içti. Huy'a uzattı. Sen de iç rahibim.
Ama törende yoktur ki bu.
Opet'in ve dört beldenin kralı töreyi yaratıyor, iç. Huy bir an duraksadı, sonra kupayı kaldırıp bir yudum aldı. Dokuzların sonuncusu Happaduk Lal'a sıra geldiğinde kupa koyu, tatlı, zenk şarabıyla tam 5 kez doldurulmuş, boşaltılmış bulunuyordu. Tören bittiğinde Lanon Hikanus kral olmuştu. Habbakuk Lal'i yanına çağırdı, hemen Opet'e doğru yola çıkmalarını istedi. Demir alındı, kürekler suya dalıp çıkmaya başladı. Davulun eşliğinde 3 hızlı 2 yavaş, 3 hızlı. Gece yolculuğu yapıyorlardı. Ertesi gün öğleden önce Opet'te olacaklardı. Herkes yemiş içmiş sızmış, yalnız kral ile Huy ayık kalmışlardı. Sonunda onlar da uykuya, içkiye yenik düştüler, kameralarında sızdılar. Ertesi sabah hepsi akşamın sarhoşluğunu üstünden atamamış gibiydi. Yalnız Huy hiç içmemiş gibi iştahla kahvaltısını etti ve herkesi kıskandırdı. Sonunda Opet'e yaklaşıyorlardı. Kral avcı başıyla Boşiman'ı çağırdı. Onlara birer ödül vaat etmişti ya, ne istediklerini sordu. Mursil altın istedi. 3 karısı varmış, 3'ü de birbirinden aç gözlüymüş. Ona 5 çubuk altın bağışlandı. Sıra Boşiman'a gelmişti. Lanon onun adını sordu. Çay imiş efendimiz, bizim dilimizi bilmiyor, sadece kendi ilkel dilini konuşuyor. Sor bakalım o ne istiyor, belki de özgürlüğünü ister.
O özgürlük kavramını bilmez ki efendimiz, köpek gibidir. Bir efendiden yoksun olursa yaşamı da anlamını yitirir. Onun istediği size garip gelecektir ama ulu aslanı öldürenle birlikte avlanmak istermiş. Sizi tanrı sanıyor efendimiz, size ait olmak istiyormuş.
Lanon bir kahkaha koyverdi, sonra dedi ki, ''Pekala, varsın istediği gibi olsun. Onu avcı başılığa terfi ettirdim. Ücreti, ayrıcalıkları da ona göre olacak elbet. Al onu Huy, bizim dilimizi öğret. Öğrenemezse sen onunkini öğren.'' Huy bu işten hiç hoşlanmamıştı. Nerede şaşkınlar, sakatlar varsa hepsi onun başına düşerdi zaten. Evi bunlarla doluydu. Şöyle güzel, çekici bir köle satın alınacak parayı biriktirdiği zaman, para her zaman yediğini hak edemeyecek kadar yaşlı, hasta bir köleye harcanırdı. O köle de Astarte gölüne bekçi olurdu. Neyse, hiç olmazsa şu cücenin parası olacaktı da efendisinin kesesine yük olmayacaktı, o da bir şeydi. Site ufukta yavaş yavaş beliriyordu şimdi. Tapınağın duvarları doğan güneşte pembe pembe parlıyordu. Aşağı site ise parlak beyazdı. Evlerin duvarları gölün kabuklu hayvanlarının külleriyle beyaza boyanmıştı. Opet savaş donanması onları karşılamak üzere limandan çıkıyordu. Lejyonerlerin kalkanları, miğferleri güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Barka sancağının altında dalgalanan postları görünce bir alkıştır koptu. Halk kıyıya inmiş yeni kralı alkışlıyordu, tam 100.000 kişi. Lanon'u ilk karşılayanlar karıları oldu, 9 tane. Her biri bir soylu aileden gururlu, güzel kadınlar. Huy onlara imrenerek baktı. Kendisi beyinsiz köle kızlardan öte kadın tanımıyordu ne yazık ki. Bunlar ise sözcüğün tam anlamıyla kadındılar. Yaşamını paylaşacak böyle birini bulmayı öylesine isterdi ki. Ama olmamıştı işte. Kimi istediyse geri çevirmişlerdi. Sırtındaki kamburdan başka bir şeyi görmüyordu gözleri. Haksız da değillerdi. Huy kalabalıktan sıyrılıp tapınağa yöneldi. Yolda birinden bir piliç satın aldı. Bu pilici kurban ettikten sonra tapınağın iç ve dış duvarları arasındaki kendi evine gitti. Ev halkı oradaydı. Kır saçları dişsiz ağızlarıyla onu karşılamış, çevresinde pervane oluyorlardı şimdi.
Sonra prenslerin en büyük 4 tanesi 10 ile 6 yaşlarında 4 çocuk içeri adeta zorla girdiler. Ondan şarkı söylemesini istediler. İçini çekti, çalgısını eline aldı. O söylerken köleler de birer ikişer usulca girip bir köşeye sinmiş onu dinliyorlardı. Huy ben Amon evine dönmüştü. Opet'in kuruluşunun 533. yılında tahta geçtikten 6 ay sonra Lannon Hikanus Opet'ten ayrılıp sınırlarını dolaşmaya çıktı. Böylece krallığı üzerindeki haklarına tamamen sahip olacaktı. O tarihte 29 yaşındaydı, baş rahibinden bir yaş büyüktü. Karılarından çocuksuz olan 4'ünü almıştı. 2 yıl süren bu yolculuk sırasında onları da çocuk sahibi yapmayı umuyordu. Ayrıca 6000'er kişilik baltacılardan, hafif piyade ve okçulardan oluşan 2 de lejyonu yanındaydı. Bunlar azat edilmiş yüyelerden oluşuyordu. Subayları ise Opet'in soylu ailelerindendi. Roma tarzı eğitilmişlerdi. Her lejyon 10 kohorta bölünüyordu ve her kohortun da başında 6 sentüryon bulunuyordu. Deri zırhlar, koni biçimi miğferler giyerlerdi, yuvarlak kalkanları vardı. Yürürken marş söylerlerdi, süvari yoktu. 500 yılda kuzeyden at getirtip yetiştirme girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Atların yerini filler almıştı. Bu kocaman huysuz hayvanlar sırtlarında okçularla saldırdıkları zaman Opet'in düşmanları dehşet içinde kalırlardı. Ama savaş kargaşasında düşmanı olduğu kadar kendi ordularına da zarar verebiliyorlardı. Lannon bu kez 25 de fil almıştı yanına. Ayrıca baş rahibi 12 kadar rahip, mühendisler, hekimler, silahçıbaşılar, aşçılar, köleler ve ordunun peşinden her zaman giden o kalabalık tacirler, kumarbazlar, falcılar, içki satıcıları, maden arayıcıları ve fahişeler. Bu kalabalık kuzeye yönelip de ırmağın ötesindeki bilinmedik düşmana görününce ne olacaktı acaba? Ama bu kez Lannon bu gezintisinden kazanç sağlamayı da düşünüyordu. Kazanç sözcüğü ise Opet'te soylu olsun olmasın, din adamı olsun, kral olsun, herkesin gözünü parlatan bir sihirli sözcüktü. Kral Huya anlatıyordu. Güneybeldem'de avlanacağız, etleri tütsüleyeceğiz, kurutacağız. Köleleri beslemek üzere evlere, madenlere satacağız. Fil de avlayacağız. Demin hatırlattın ya, kuzeyden gelebilecek tehlikelere karşı ordumda en az 200 fil olmasını istiyorum. Sonra zenk bağlarından geçerken garnizonları değiştireceğim. Bu adamları orada bırakıp oradakileri yanıma alacağım. Çünkü aynı yerde uzun süre kalan asker pas tutar tembelleşir. Zenk de doğudaki dravlardan gelen habercileri kabul edecek, onlarla anlaşmamızı tazeleyeceğim. Sonra savaş düzeni içinde kuzeye yöneleceğiz. Kadınlarla ötekiler orta krallıktan Opet'e geri gönderilecekler. İki lejyonla ırmağa vardığımızda oradaki iki lejyonu destekleyeceğiz. Yakıp yıkarak halkı köle alarak ırmağı aşacağız. Böylece ırmak ötesindeki kabileler Opet'te yeni bir kralın hüküm sürdüğünü öğrenecekler. Yüzyıllardır bizi rahat bırakmayan bu adamlara karşı şimdiye dek fazla yumuşak davranmışız. Her yıl hem sayıları hem cüretleri artıyor bunların. Onlara demir yumruğumu göstermeliyim, güneş kuşu. Huy usulca sordu. Nereden geliyor acaba bu adamlar, kaç kişiler? Karanlıklardan çıkmış olmalılar. Bizim gibi güneş tanrı Baal'in soyundan gelmedikleri için renkleri de kapkara. Sayıları ise çekirge sürüsü kadar kalabalık olmalı. Yoksa korkuyor musun Lannon? Nedensiz nefret korkuya dayanır derler. Lannon bir an öfkelenir gibi oldu, sonra yatışıverdi, kılıcının kabzasıyla oynarken mırıldandı. Korkmam için yeterince neden var ama. 50 günde 10. büyük ava çıkmışlardı. Tam 10.000 kişi, bir kumsalı yalayan dalgalar gibi düzlüğe yayılmış 10.000'lerce otlayan hayvanın üzerine gidiyordu. Huyun bu kıyımdan biraz midesi bulanmaya başlamıştı bile. Hayvanlar huzursuzlanmaya başlamışlardı. Belki de bir şey seziyorlardı. Derken kalabalık ağır ağır harekete geçti. İleride eni ancak 500 adım kadar olan boğazdan geçip kaçmayı amaçlıyorlardı. Huy herhalde av tarihinde bundan çok kalabalık hayvan şimdiye dek avlanmamıştır diye düşündü. Belki 50, belki de 100 bin baş vardı, sayması olanaksızdı. Zürafalar, zebralar, çeşit çeşit geyikler, gergedanlar, domuzlar bir arada çekiliyorlardı şimdi. Toz bulutları yükseliyordu. Ama avcılar peşlerini bırakmıyordu ki. Yer sarsılmaya başladı. Korkunç bir görünümdü bu. Oklardan, mızraklardan kaçabilen zürafa, gergedan veya buffalo gibi iri ve kalın derili hayvanlar gerilmiş ağlara takılıyor, öyle yakalanıyorlardı. Yaralanmış hayvanlar korkudan çılgın gibi insanların üzerine saldırıyorlardı. Lanon ile Huy da bu kanlı kıyıma katılmışlar, kendilerinden geçmişlerdi. Hayvanları öldürüyor, öldürüyorlardı. Tere, toza bulanmışlardı. Bu gözü dönmüş can alma coşkusu yatıştığında yerler ölmüş ve can çekişen hayvanlarla doluydu. Toz bulutu güneşi karartmıştı. Sessizliği ancak zavallı hayvanların çığlığı yırtıyordu. Lanon çok mutluydu. Bunların etlerini tütsüledikten sonra yeniden ava çıkarız diyordu. O gün ve gece ordu öldürülen hayvanları parçalamakla uğraştı durdu. Binlerce ateş yakılmıştı. Etler parça parça kesiliyor, dumanı tüten ateşin üzerine asılıyordu. Huy çadırında yağ kandilinin titrek ışığında çalışıyorken Lanon hala öyle kana tere bulanmış çıka geldi. Tam 1700 ölü var dedi. Kaçı insan? 15 kişi ölmüş, birkaç da yaralı. Ama buna değmez miydi? Sonra bir haberim daha var. Benim attıklarım da boşa gitmemiş. Annel bu ay kirlenmemiş. Demek ki güney havası iyi geldi. 2 ay içinde kadınlarının 4'ü de gebe kaldı. Lanon gülerek şarap testisini dikerken, yok canım, sadece güney havası değil. Ama senin benim sülalemi sürdürmeme filan aldırış ettiğin yok biliyorum. Sen şımartacak çocuk istiyorsun, o kadar. Ne yazıyorsun bakayım öyle?
Bir şiir. Bugünkü avı anlatan bir şiir.
Haydi oku bakayım.
Huy çalgısını eline aldı, hasıra diz çökerek şiirini şarkı gibi okudu. Bitirdiğinde Lanon bir süre öyle kaldı, sonra dedi ki, ama ben avı bu açıdan görmemiştim. Benim için bu sadece bir avdı işte, bir et derlemesiydi, o kadar. Gerçekten de bugün yaptığımızın bir takım şeyleri yerine bir daha gelmemek üzere yok ettiğine inanıyor musun sen?
Bilmiyorum, belki de yanılıyorum. Ama her gün böyle avlansaydık, hatta her gün değil de 10 günde bir böyle avlansaydık, çok geçmeden buraları bomboş kalmaz, kupkuru çöle dönüşmez miydi?
Haklısın galiba, bugün yeterince et topladık. Bu yıl bir daha avlanmayacağız, ancak fil dişi avına çıkarız.
O gün geç vakitlere kadar içtiler, huy şarkılar söyledi. Söylerken de ağlamaya koyuldu. Bir aralık Lanon bağırdı.
Böylesine güzel yazıların hayvan derilerine yazılmasına razı olamam. İncecik altın bir levha yaptıracağım. Şiirlerini ona yazarsın güneş kuşum. O zaman çocuklarım da çocuklarımın çocukları da şiirleri zevkle okuyabilirler.
Huy ağlamasını kesti. İçindeki sanatçı yönü ağır basmıştı. Lanon'un bu söylediklerini ertesi sabah hatırlamayacağını da çok iyi biliyordu.
Hemen hazine emrine imzalar mısınız efendim?
Yaz Huy, hemen yaz, imzalayayım.
Opet sitesinden ayrıldıktan 6 ay sonra güneyde ırmağın bugünkü Limpopo ağzından geçtiler. 100 mil kadar daha gittiler. Burası Güney Krallığı'nın sınırı oluyordu. Artık dağlarda yol alıyorlardı ama daha güneye inemezlerdi. Çünkü orası lanetlenmişti. Tanrılara meydan okumak hiç de doğru değildi, tehlikeliydi. Onlar kolay kolay unutmazlardı çünkü. Orada kaldıkları 10 gün boyunca Pars avına çıktılar. Bu iş için özel eğitilmiş köpekler ve aslanlarla avlanıyorlardı. 2 avcı öldü. Bir tanesi yaşlı soylu Asbun'un torunuydu. Hepsi yasını tuttular. Sonra ölüsünü yaktılar ve Huy onun güneşe kolayca çıkması için bir kurban kesti. 11. gün güneş doğarken Huy çayının heyecandan yerinde duramadığını fark etti. Sorduğunda kabilem gelmiş karşılığını aldı. Lan'ın bu habere sevinmişti. Boş imanlarla dağların eteğinde sık ormanın birdenbire son bulduğu yerde buluşacaklardı. Alışveriş burada yapılacaktı. Boş imanlar çeşitli taşlar getirmişlerdi. Bunlara karşılık kendilerine cam boncuklar veriliyordu.
Bu alışveriş tam 4 gün sürdü gitti. Bu arada Huy da taş bilim konusundaki bilgilerini genişletiyordu. Kralın taş bulucusu Aziru'ya 1 kilo cam boncuk karşılığı aldıkları bir meşe palamudu iriliğindeki sarı elması incelerken sordu. Bu güneş taşları nereden geliyor? Ay ile güneş gökte birlikte göründükleri zaman ışınları birbirine karışır, ısınır ve ağırlaşabilir. O zaman yere düşerler ve eğer suya çarparlarsa böyle donar, bu güneş taşlarını oluştururlar. Bu açıklamaya Huy'un aklı yatmıştı, fısıldadı. Demek ki Baal ile Astarte'nin aşkından bir damla. Bunun için bu kadar güzel duruyor. Peki cüce adamlar nereden buluyor bunları? Dere yataklarını, göl yataklarını arar bulurlarmış. Ama gerçek güneş taşını ayırt etmeyi bilmiyor. Çok zaman adi taşlarla karıştırıyorlar. Boş imanlar getirdikleri tüm elmasları satıp bitirince bu kez kabilenin istenmeyen çocuklarını satmaya kalkıştılar. Bu küçücük sarı yaratıklar köle bakıcıları tarafından inceden inceye yoklandı, sonra alışverişe geçildi. Pigmeler köle olarak pek geçerli akçeydi. Çünkü sadık, dayanıklı yaratıklardı. Çok iyi avcı, yol gösterici, eğlendirici oluyor. Hatta gariptir, çok iyi de çocuk dadılığı yapıyorlardı. Çay ile çocukken böyle satılmıştı işte. 4. günün sonunda Opet hazinesi 4 büyük çömlek dolusu elmasla zenginleşmişti. Bu taşların alım satımı sadece hükümdarlık sülalesinin tek elindeydi. Ayrıca 5 ile 15 yaş arasında 56 da boş iman çocuk alınmıştı. Bunlar henüz yabani birer köleydi. Eğitilmeleri, evcilleştirilmeleri gerekiyordu. Huy dönüş yolunda Çayin'in de yardımıyla hep bu çocuklarla ilgilendi, onları kolladı, çoğunun canını kurtardı. Bu küçük yaratıklardan bir düzinesi ana kamptaki köle kadınlara teslim edilemeden, korkudan ve üzüntüden ölüp gittiler. Sonra ordu kuzeye yöneldi. Yeniden ırmağı geçip ufuktaki dağlara vurdu. Şimdi kalabalık Doğu Krallığından geçiyordu. Burada Yüye köylüleri Aslan Irmağı boyunca çiftçilik yapıyor, toprağı ekiyorlardı. Bunlar neşeli insanlardı, kralı sevinçle karşılıyorlardı. Kölelerine de iyi bakıyorlardı. Çünkü ancak iyi bakılan bir köle verimli olabilir, sahibine faydası dokunabilir. Kölelerin çoğu kuzeyde yakalanmış kara derililerdi. Ama kendi efendilerinin tohumundan gelme veya seçilmiş damızlık kölelerin tohumundan gelme melezleri de yok değildi. Bunlar zincire vurulmamıştı. Giyimleri süsler, efendilerininkinden pek de farklı değildi. Yol boyunca görev süresini tamamlamış olan lejyonerler köylerine dönerken yeni gençler orduya katılıyordu. Şimdi Orta Krallığı boydan boya aşarak doğuya giden geniş kuşağı geçiyorlardı. Opet'in zenginlik kaynağı işte bu kuşaktı ve kralların taş bulucuları altın olan yerleri görmekte hemen hemen doğaüstü bir yetenek kazanmışlardı. Böylece birçok altın madeni kara köleler tarafından çalıştırılıyordu. Huy bir yandan mühendislerin altın çıkarma konusundaki ustalığına hayranlık duyarken bir yandan da bu değerli madeni elde etmek için nice nice cana kıyıldığını, nice eziyetlere katlanıldığını görüyor, içi burkuluyordu. Madenlerden birinde toprak altı suların düzeyinde cevher tükenmişti. Daha aşağıya da inmenin olanağı yoktu. Çünkü henüz yer altı sularını boşaltmanın bir yolu bulunamamıştı. Çaresiz o maden kapatılacak, yani ay ve toprak tanrıçası Astarte'ye geri verilecekti. Bu iş için Lanon kendi eliyle en işe yaramazlarından 15 köleyi kurban olarak seçti. Zavallıcıklar 2 büklüm romatizmadan her yanları eğrilmiş, öksüre tıksıra son kez yer altına inerken Huy'un yüreği burkuldu. Sonra toprak bu insanların üzerine yığılmaya, maden yeniden doldurulmaya başlandı. Çünkü Astarte'yi öfkelendirmemek, toprak anayı kızdırmamak gerekiyordu. Yoksa yeni altın yetiştirmezdi. Aziro bunun da açıklamasını yaptı. Bu topraklar altının yetiştirilmesi için çok elverişliydi. Eğer madeni yeniden kapatır, kazdığımız toprağa kayaları yığarsak, güneş zamanla bu değerli madeni yeniden yetiştirebilir ve günün birinde torunlarımız buraya altın tohumu ektik diye bizi sevgiyle anarlar diyordu.
Opet sitesinden ayrıldıktan tam 300 gün sonra ordu Zenk Dağları'nın eteklerine varmıştı. Burada hava serindi. Hatta geceleri üşütüyordu. Bu tepeler Opet'in bahçeleriydi. On binlerce hektar toprak teras haline getirilmiş, zeytin ağaçları dikilmiş, bağ yetiştirilmişti. Oradan Huy ile Lanon 3 günlüğüne doğuya geçip Dravlarla konuştular. Dravlarla Opet kralları tam 200 yıl süren savaşlardan sonra bir anlaşmaya varmışlardı. Dravlar uzun boylu, esmer derili, kara gözlü adamlardı. Giyinişleri de değişikti. Görüşmeler tam 5 gün sürdü. Huy onların dilini konuşuyor, Lanon'a çevirmenlik yapıyordu. Dravlar asla içki içmiyorlardı. Hükümdarları Prens Hasan'dı. Karşı tarafa da hiç güvenmedikleri belliydi. Yine de kara derili göçebe kavimlerin istilasına karşı kuzey sınırlarını birlikte korumak ve birbirlerinin yardımına koşmak konusunda anlaşmaya vardılar. 5. gün görüşmeler tamamlanmıştı. İki ordu da birbirini etkilemek üzere gösteriler yaptılar. Bu arada Lanon onları inceliyordu. Okçuları beceriksiz. Evet efendimiz, yay fazla kısa, çeneye değil bele dayıyorlar. Bu yüzden isabet olasılığı azalıyor. Piyadeleri de daha hafif silahlı ve zırhlı, baltacıları yok. Şu göğüs zırhlarını oklar kolayca deler sanıyorum. Ama çok çevik, çabuk hareket ediyorlar. Çok da ateşli savaşçılar. Onları hafife almamalısın güneş kuşum. Sonra sıra fillerin gösterilerine gelince dravlar suspus oldular. Çünkü onların fili yoktu ve fil eğitme sanatını da bilmiyorlardı. Ayrıldıklarında Lanon ile Huy arkalarına dönüp baktılar. Drav ordusunun doğuya doğru uzaklaştığını gördüler. Lanon, doğu sınırımız 5 yıl daha güvenlikte sayılır dedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 202.